15. Haziran'ın 15. günü Vehbi Efendi Sinekli Bakkal'a geldi. Konya'dan henüz dönmüştü. Ve düğün gününden beri Rabia'yı görmemişti. Kızın sevinci aşikardı. Fakat Osman'ın sevincinde daha taşkın, daha ateşli bir şey vardı. Vehbi Efendi'nin boynuna sarıldı. İki yanağından öptü. Hasret kaldığı fikri konuşmalara kavuşacak. O akşam hepsi birden yemeğe kalmasını, akşamı beraber geçirmesini rica ettiler. Pembe bahçeyi süpürdü. Her zamandan daha itinalı suladı. Cevizin altındaki hasırın üstüne bir halı yaydı. Üstüne yer minderleri dizdi. Onun şen mizacı Rabia'dan ziyade Osman'ın rahat düşkünlüğünü sezmişti. Hayatta tadılabilecek her zevki tatmayı insanın birinci vazifesi olduğuna kaniydi. Rakım portakal renkli kağıt fenerleri dolaptan çıkardı. Pembe merdiven getirdi. Beraber çardağı adeta donattılar. Çünkü o akşam ay aydınlığı yoktu. Yalnız koyu mor gökte iğne ucu gibi ufak altın ışık noktaları serpintileri. Rabia patlıcan kızarttı. Bol sarımsaklı bir cacık hazırladı. Osmanlı Vehbi Efendi ezana kadar yukarıda oturdular, bol bol konuştular. Arada Rakım onlara kahve pişirdi. Yemekten sonra hepsi gene eski cevizin altında toplandılar. Vehbi Efendi nargile istedi. Sırtını ağacın köküne dayadı, gözleri yarı kapalı, nargilesini içti. Fakat kafasının gözleri dört açılmış, Rabia'nın evlilik hayatının açık ve kapalı cephelerini tetkik ediyordu. Herhalde aralarındaki dirlik düzenliğe diyecek yok. Kızın her vazından, halinden memnun olduğu hissediliyor. Orta yaşlı, evli bir kadının kanaati, deruni uyuşukluğu bile başlamak üzere. Kızın içinde hayat herhalde biraz yavaşlamış. Ruhundaki eski daraban hissedilmiyor. Fakat ev kadınına da kusur bulmak imkanı yok. Kocasının maddi ihtiyaçlarını en küçük teferruatına kadar tatmin ediyor. Böyle bir patlıcan kızartması, böyle bir cacık değme kadının kârı değil. Osman'ın yeni hayatında ne şekil aldığını anlamak o kadar kolay değildi. Yukarıdaki odada eski günlerden fazla bir ateşle konuşmuştu. Fakat mutfağa iner inmez, aile arasına karışır karışmaz yeni bir sükutilik gösteriyordu. Ve şimdi halının üstüne uzanmış, başı kollarının üstünde biraz kalkmış, yüzü gökte. Batıda ağırlaşan sıcaklık havadan üstlerine iniyor. Ne bir rüzgar, ne bir nefes. Osman evvela lakırdıyı açtı. Rabia'nın şu meşhur büyük babasını nihayet gördüm. Rabia biraz gururla anlattı. Osman şimdi arada cuma namazlarına gidiyor efendim. Osman duymamış gibi devam ediyor. Bir hakkın imam. Sesi orkestra davulu gibi. Kur'an okurken sesinde atan o korkunç kin bile şayanı hayret. Osman kin kelimesini adeta kindar bir zaferle telaffuz etti. Rabia biraz ters. Sen zaten etrafına zulmeden, eziyet eden adamlardan hoşlanırsın. Öyle mi? Tecessüsü uyanıyor. Herhalde büyük babanın kininde bir azamet, bir heybet var. Bütün insanları hiç affetmeyen, hepsini günahkar ve cehennemlik addederek sevinen bu kin kadar kudretli bir insan hissi görmedim. Osman Bey kitap gibi konuşuyor. Âlâ, âlâ. Fakat sen onun torunu ve şakirde olaydın, küçük yaşında tımarhaneyi boylardın Osman Bey. Rabia'nın serin sesine ihtiras ateşi giriyordu. Rakım endişelendi. Pembe, Üsküdar'a giderken ağlıda bir yağmuru olanca neşesiyle söylemeye başladı. O susunca Rakım. Allah aşkına bir tatlı tarafından açalım diyordu. Fakat Osman Rabia'yı rahat bırakmak istemiyordu. Adeta kızın ruhunun iç perdesi sağlanıyor gibi ucunu kaldırıp içini görmek istiyor. Osman garbın çocuğu. Ulemasının canlı mahlukatın içini yarıp hayat sırlarını öğrenmeye çalıştıkları toprakların mahsulü. Osman bir insan ruhunun sırlarını öğrenebilmek için diri bir göğsü yarıp açmaya razı olacak kadar fikri tecessüsün esiri. Mesela büyük baban hastalansa, ölecek olsa elini öpüp duasını almak istemez misin iki gözüm? Rabia'nın ruhuna neşteri biraz daha sokuyor. Onun duası sanki dua mı? Varsın ölsün, semtine bile uğramam. Şom ağzını toprak kapasın inşallah. Sus Rabia. Vehbi Efendi Rabia'nın bu katı cephesinden müteessir oldu. Fakat kızı susturamadı. Fakat çoluğu çocuğu bütün gün korkuturdu efendim. Bilseniz neler çektim. İnsana ne rahat ne huzur verirdi. Bütün gün ölüm, cehennem, zebani konuşurdu. İçime koyduğu korkudan bir türlü kurtulamıyorum. Belki ölünceye kadar kurtulamayacağım. Sıcak, ağır havada kızın adeta titrediği hissediliyor. Turuncu ışıkta yüzü cehennem azabını tatmışların acılığı ile takallüs etmiş. Vehbi dede ağzından marpucu çıkardı, doğruldu. Karı kocanın dil dalaşını sükutla dinlemişti. Fakat Rabia onun kendi şahsına temas ediyordu. Büyük babasının divanece hezeyanlarının daladığı ruhunun hasta tarafı feryat ediyordu. Ve Vehbi Efendi kendisini Rabia'nın ruhunun bekçisi telakki ederdi. Beni dinle Rabia. Hiçbir zaman korkunun kalbinde kafanda baş kaldırmasına meydan verme. İnan ki kainatta haliğin halk etmediği bir tek şey korkudur. İnan ki korkuyu ilk hayvanlar, ilk insanlar acizlerinden, çaresizliklerinden kendi kendilerine, kendi işlerinde yaratmışlardır. Korku, efsane cinsinden bir ejderhadan başka bir şey değildir. Osman yattığı yerden seslendi. Bu ejderha neye benzer acaba? Vehbi dede, mütecessiz, arsız bir çocuğa masal söylüyormuş gibi mütebessim ve müstehsi başladı. Fakat sesi gittikçe şiddetlendi. Bahçenin iğne atılsa duyulacak sükunu içinde daraban etmeye başladı. Binlerce, binlerce kolu olan bir ahtapota benzer. Gözsüz, kulaksız, şekilsiz, yaş ve korkunç bir ahtapot. Kolları her insanın yüreğinde sarılı. Bir tanesini keserseniz 10 tanesi hasıl olur. Rabia'nın büyük babası gibi ruhaniler, insanoğlunu korkutmak için bu ahtapotu yalancı ilahlar, zebaniler, cinler ve periler kıyafetine sokar. Dünyanın başına bela olan her zalim hükümdar bu 1000 kollu ahtapotu kullanır. İnsan şeklinde vampir ruhlu, münferit katiller, vampire benzeyen kanlı fikirler hep bu ahtapotun kollarıyla habasetlerini icra ederler. Bu ejderhayı öldürmeden insan ırkı için ne sulh vardır ne hürriyet. Osman ıslık çaldı. Bir Rus musiki şinası için ne zengin mevzu. Vehbi dede sustu. Bahçenin sessizliğinde gizli bir hayat, bir fikir hayatı atıyor gibiydi. O gözlerini göğe kaldırdı. İçinden dua ediyordu. Senin samedani ülkende korku yok ey rahimlerin rahimi. Bize, zavallı çocuklarına, kendi icat ettiğimiz bu çirkin, korkunun 1000 başını ezmek için kuvvet ihsan et. Pembe diyordu ki, korku olmasa insanlar hiç rahat durur mu efendim? Ben mesela, cehennemden korkmasam, Sabiha Hanım'ın zümrüt yüzünü çoktan çalardım. Rabia'nın zümrüt küpelerini de. Rakım, Pembe'nin eteğini çekti. Bu mübahase onu fena halde sıkmıştı. Sen garip bir çingenesin teyze. Başından büyük lafa ne karışıyorsun? Fakat Vehbi dede müsamahakâr ve gene biraz müstehsi Pembe'ye de fikrini anlatmaya çalıştı. Sen tanrımızı maksadını icra için zindanlara, ateşlere, cellatlara muhtaç mı sanıyorsun Pembe Hanım? O dünyaya iyiliği, saadeti kendi bildiği gibi, kendi yollarından yollayacak. Kalk şu limonataları getir teyze. Rakım kocaman mendille alnını sildi. Galiba sıcak bize bu ejderhaları, cehennemleri düşündürüyor. Bu yaşa geleli böyle sıcak görmedim. Vehbi dedi. Hazır Rakım hatırıma getirmişken söyleyeyim. Konya'ya gitmeden evvel Satfet Bey'in süt ninesi İkbal Hanım bana yazı korularındaki beyaz evde geçirmenizi teklif etmişti. Sıcak lakırdısından şimdi hatırladım. Hakikat sinekli bakkal bu yaz biraz sıcak. Bana da söyledi fakat ben kabul etmedim. Ya bana hiç söylemedin. Osman'ın sesi çok acıydı. Tahammülün sonuna gelmiş bir adam gibi söylüyordu. Rabia'yı bu yaz bir yere gitmek için kandırmaya ben de çalıştım. Fakat ne olsa imamın torunu, onun kadar inatçı. Vehbi dede Rabia'ya. Ben olsam giderdim Rabia, diyordu. Pembe Hanım'ı götürürsün, Rakım dükkana, eve bakar. Pembe yalvardı. Kuzum, kuzum Rabia, köpeğin olayım. Rabia, pekala, pekala, dedi. Kadere teslim olur gibi umumi ısrara teslim oldu. İçinden adeta sinekli bakkala tahammül edemeyecek hale geldi. İnat edersem belki bu sefer sahiden beni bırakıp kaçar. Zenginlik, kibarlık da bir illet galiba, diyordu.